Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 14. ayrım. Tabii ki dedim. Şimdi çok daha iyi. Annem birkaç haftaya kalmaz madene dönebileceğini söylüyor. Hazelle, zaten o zamana kadar maden de açılmayabilir dedi. İkinci bir emre kadar kapalı kalacaklarını duydum. Boş çamaşır leğenine gergin bir bakış attı. Sen de mi işini kapattın diye sordum. Resmen değil dedi Hazelle. Ama insanlar artık beni kullanmaya korkuyorlar. Belki kar yüzündendir dedi Pita. Hayır. Rory bu sabah hızlı bir keşif turu attı. Görünüşe bakılırsa yıkanacak hiçbir şey yokmuş dedi. Rory kollarını Hazel'in boynuna doladı. Bize bir şey olmaz dedi. Cebimden bir avuç para çıkarıp masaya bıraktım. Annem posi için bir şeyler gönderir. Dışarı çıkınca Pita'ya döndüm. Sen dönebilirsin. Ben Hob'un oradan geçmek istiyorum. Ben de geleceğim dedi. Hayır, başını yeterince belaya soktum zaten dedim. Hob'un yakınından geçmekten kaçınmam. Benim için her şeyi halledecek öyle mi? Gülümseyerek elimi tuttu. Yanan binaya ulaşana kadar dikişin sokaklarında dolaştık. Hob'un çevresine nöbetçi barış muhafızı bırakma zahmetine dahi girmemişlerdi. Kimsenin binayı kurtarmaya çalışmayacağını çok iyi biliyorlardı. Alevlerden yayılan ısı çevredeki karları eritiyordu ve ayaklarımın yanından siyah bir akıntı süzülüyordu. Eski günlerden kalma onca kömür tozu dedim. Her çatlak ve gedik kömür tozuyla doluydu. Hatta yer parkelerinin araları bile. Bu yerin daha önce alev almaması bile şaşırtıcıydı. Yağlı siye bir bakmak istiyordum. Bugün olmaz Katniss. Bugün ziyaretlerimizin onlara bir faydasının olacağını sanmıyorum. Meydana döndük. Pita ve babası havadan sudan sohbet ederken biraz pasta aldım. Ön kapıya birkaç metre mesafede duran yeni işkence aletlerinden bahseden yoktu. Meydandan ayrılırken fark ettiğim son detay barış muhafızlarının hiçbirini tanımıyor oluşumdu. Günler geçtikçe durum daha beter bir hal aldı. Madenler tam iki hafta boyunca kapalı kaldı. İnsanlar açlıktan ölmek üzereydiler. Mozaik taşı için adını yazdıran çocukların sayısında patlama oluyor ama çoğu tahıllarını alamıyorlardı. Yiyecek kıtlığı baş gösteriyor, parası olanlar bile dükkanlardan elleri boş dönüyorlardı. Madenler yeniden açılınca yevmiyeler kesintiye uğradı, çalışma saatleri uzadı ve madenciler akıl almaz derecede tehlikeli çalışma sahalarına gönderildiler. Dört gözle beklenen vaat edilmiş koli günü yiyecekleri bozulmuş ve fareler tarafından pisletilmiş halde geldi. Meydandaki aletler, yasa dışı olduklarını unutacağımız kadar uzun süredir görmezden gelinen suçlardan dolayı cezalandırılan insanlar yüzünden hiç boş kalmadı. Gail aramızda ayaklanmayla ilgili yeni bir konuşma geçmeden evine döndü. Fakat kendimi gördüklerinin mücadele arzusunu güçlendireceğini düşünmekten alamadım. Madenlerdeki güçlükler, meydanda işkence gören bedenler, ailesinin yüzüne yansıyan açlık. Rory, mozaik taşına adını yazdırdı. Bu, Gail'in ağzına bile almak istemediği bir konuydu. Ancak bu bile, kıtlık ve sürekli artan yiyecek fiyatları karşısında yeterli olmuyordu. Gündemdeki tek olumlu gelişme, Haymitch'i Hazel'i hizmetçi olarak işe almaya ikna etmemdi. Bu sayede hem Hazel'le ekstra para kazanmış hem de Haymitch'in hayat standardı büyük ölçüde yükselmiş oluyordu. Evine girmek, her tarafı temiz pak bulmak, ocakta ısınan yemeğin kokusunu almak çok tuhaftı. Haymitch durumun pek farkında değildi çünkü o bambaşka bir savaş veriyordu. Pita ve ben elimizdeki içkileri idareli kullandırmaya çalışıyorduk ama stoklarımız tükenmek üzereydi. Ripper'ı son gördüğümde boyunduruktaydı. Sokaklarda dolaşırken kendimi bir firavun gibi hissediyordum. Başkalarının görebileceği yerlerde herkes benden uzak duruyordu. Ama evimiz hep kalabalıktı. Mutfağımız hizmetleri karşılığı para almaktan uzun süre önce vazgeçen annemin hünerli ellerinden medet uman hastalar ve yaralılarla dolup taşıyordu. Annemin ilaç stoğu da dibini bulmak üzereydi. Yakında hastalarını tedavi ederken kullanabileceği tek malzeme kar olacaktı. Orman doğal olarak yasaktı, katiyetle, soru yok. Gail bile bu yasağı meydan okumuyordu. Fakat bir sabah ben okudum. Beni çitin altından sürünerek geçmeye iten, evi dolduran hastalar ve ölmek üzere olan insanlar, kan revan içindeki sırtlar, avurtları çökmüş çocuklar, Uygun adım yürüyen çizmeler ya da her daim varlığını hissettiren sefalet değildi. Efi'nin gönderdiği, üzerine Başkan Sunov'un onları onayladığına dair bir not iliştirilmiş gelinlik sandığıydı. Düğün. Bu düğünü yapmayı gerçekten planlıyor muydu? Çarpık zihninde bununla ne elde etmeyi düşünüyor olabilirdi ki? Kapitol'deki insanların hatırı için mi? Söz verildiyse o düğün illaki yapılacaktı. Sonra bizi öldürecek miydi? Mıntıkalara ders olsun diye bilmiyordum. Olup bitenlere anlam veremiyordum. Daha fazla dayanamayacağımı anlayana kadar yatağın içinde bir o yana bir bu yana dönüp duruyordum. Dışarı çıkmalıydım en azından birkaç saat. Dolabımı Sina'nın turda boş zamanlarda giymem için hazırladığı yalıtımlı kışlık kıyafetleri bulana kadar karıştırdım. Su geçirmez botlar, beni başımdan ayak parmaklarıma kadar örten bir kar tulumu ve termal eldivenler. Eski av kıyafetlerimi daha çok seviyordum ama bugün aklımdan geçenler bu yüksek teknoloji ürünü kıyafetlere daha uygun düşüyordu. Parmaklarımın ucunda yürüyerek alt kata indim, av çantamı yiyeceklerle doldurduktan sonra evden gizlice çıktım. Yan sokaklar ve arayollardan sessizce geçerek Çit'in kasap Roba'nın evine en yakın bölümündeki zayıf noktaya ulaştım. İşçilerin büyük kısmı madenlere gitmek için bu yolu kullandıklarından karın yüzeyi bir yığın ayak iziyle doluydu. Benimki fark edilmeyecekti bile. Trade güvenlik önlemlerini artırırken Çit'e pek dikkat etmedi. Belki de sert hava şartları ve vahşi hayvanların herkesi Çit'in diğer tarafında tutmaya yetineceğini sandı. Buna rağmen tel örgüden yapılma Çit'in altından geçince ağaçların altında görünmez oldukları noktaya kadar ayak izlerimi bozarak ilerledim. Ben yay ve ok takımımı bulup kar yığınlarının arkasında ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başlarken şafak sökmeye yüz tuttu. Her nedense göle ulaşmayı kafama koydum. Belki de bir daha geri dönmeyeceğimi bildiğim için bu yere babama ve mutlu zamanlara veda etmek istiyordum. Ya da belki de yeniden gerçek bir nefes alabilmek istiyordum. Orayı son bir kez daha görebilirsem yakalanmak bile umurumda olmayacaktı sanki. Yol her zamankinden iki kat uzun sürdü. Sina'nın kıyafetleri ısıyı muhafaza etmek konusunda gerçekten üstündü. Göle vardığımda soğuktan uyuşmuş suratımın aksine bedenim terden sırılsıklamdı. Kış güneşinin karla yansıyan parlaklığı görüşüme oyunlar oynuyordu. Üstelik o kadar bitkin ve umutsuz düşüncelere gömülmüş haldeydim ki işaretleri fark etmiyordum bile. Bacadan süzülen cılız dumanı, yakın zamanda açılmış ayak izlerini, ısınan çam iğnelerinin kokusunu. Betonarme eve sadece birkaç adım kala dona kaldım. Durmamın nedeni duman, ayak izleri ya da koku değildi. Hemen arkamda duyduğum ve bir silahtan çıktığından emin olduğum klik sesiydi. Alışkanlık, içgüdü. Her ne kadar şansın benden yana olmayacağını zaten biliyor olsam da okumu çekerek döndüm. Beyaz barış muhafızı üniformasını, sivri çeneyi ve okumun yerini bulacağı açık kahverengi gözleri gördüm. Fakat silah yere düştü ve silahsız kadın eldivenli eliyle bana bir şey uzattı. "Dur!" diye haykırdı. Olayların gidişatını idrak etmekte güçlük çekerek sendeledim. Belki de bugüne kadar tanıdığım herkesi suçu çıkarana kadar işkence edebilmek için beni canlı götürme emri almışlardı. "Evet," diye düşündüm. "Size bol şans dilerim." Parmaklarım tam yeyi bırakmaya karar vermişken eldivenin içindeki nesne gözüme çarptı. Bu yassı hamurdan yapılma küçük beyaz bir halkaydı. Daha ziyade bir krakere benziyordu aslında. Gri ve kenarlara doğru ıslak ıslak. Fakat tam ortasındaki baskıyı net olarak görebiliyordum. Bu benim alaycı kuşumdu. Kısım 2. İsyan. Anlam veremiyordum. Krakerin üzerinde benim işaretim mi? Kapitol'de gördüğüm stil sahibi sunumların aksine bu bir moda bildirisi değildi. Her an birilerini öldürmeye hazır biraz sert bir sesle "Nedir bu? Ne demek oluyor?" diye sordum. Arkamdan titrek bir ses yükseldi. "Senin tarafındayız demek." Geldiğimde onu görmemiştim. Evin içindeymiş demek. Gözlerimi hali hazırdaki hedefimden ayırmadım. Yeni gelen de silahlı olabilirdi ama arkadaşını derhal öldüreceğimi bildiği için olası ölümümü haber verecek klik sesini bana duyurma riskini almadı. "Seni görebileceğim tarafa geç," dedim. krakerli kadın, gelemez. O diyecek oldu, karşıma geç dedim diye haykırdım. Bir adım ve sürüklenme sesi duydum. Bu hareketin onu zorladığı belliydi. Bir kadın ya da benimle aynı yaşta göründüğü dikkate alınırsa bir kız demek daha doğru olabilir. Toparlayarak görüş alanıma girdi. Üzerinde, üstünden dökülür gibi duran bir barış muhafızı üniforması ve beyaz kürklü bir pelerin vardı. Ancak pelerin de narin cüssesine göre birkaç beden büyük duruyordu. Görünürde silahı yoktu. Elleri kırık bir daldan yapılma, kaba saba bir koltuk değneğini düzeltmekle meşguldü. Ayağını sürüklediği için sağ çizmesinin burnu kardan çıkamıyordu. Soğuktan kıpkırmızı olmuş yüzüne dikkatle baktım. Eğri büğrü dişleri ve çikolata renkli gözlerinden birinin üstünde çilek biçiminde bir doğum lekesi vardı. Bu kız ne barış muhafızı ne de Kapitol sakiniydi. Temkinli fakat nispeten daha az kavgacı bir sesle ''Kimsiniz?'' diye sordum. ''Adım Twill'' dedi kadın. O yaşça daha büyüktü. 35 yaşlarında falandı. O da Bonnie. 8. mıntıkadan kaçtık. 8. mıntıka? Bu durumda ayaklanmadan haberleri olmalı. Üniformaları nereden buldunuz diye sordum. Fabrikadan çaldım dedi Bonnie. Biz bunları üretiyoruz. Aslında ben bunu başkası için almıştım. Bu yüzden üstümden dökülüyor ya zaten. Silah ölü bir barış muhafızınındı dedi Twill bakışlarımı takip ederek. Ya elindeki kraker? Şu üstünde kuş olan, o neyin nesi diye sordum. Bilmiyor musun Katniss? Bonnie gerçekten şaşırmış gibi görünüyordu. Beni tanıyorlardı. Tabii ki tanıyacaklar. Yüzüm açık ve 12. mıntıkanın hemen dışında okumu üzerlerine çevirmiş halde duruyordum. Başka kim olabilirim ki? Arenada taktığım iğnenin eşi olduğunun farkındayım. Bilmiyor dedi Bonnie yumuşacık bir sesle. Belki de hiçbir şey bilmiyor. Birden üste çıkmak ihtiyacı hissettim. 8. mıntıkada ayaklanma olduğunu biliyorum. Evet, biz de bu yüzden kaçmak zorunda kaldık ya, dedi Twill. Pekala, sapasağlamsınız ve kaçmışsınız. Bundan sonra ne yapacaksınız diye sordum. 13. mıntıkaya gidiyoruz, dedi Twill. 13 mü dedim? 13. mıntıka diye bir şey yok ki. Haritadan silindi. 75 sene önce, dedi Twill. Bonnie koltuk değneğine yaslanarak kıpırdanırken yüzünü buruşturdu. Bacağına ne oldu diye sordum. Bileğimi burktum. Çizmeler ayağıma çok büyük geliyor dedi Bonnie. Dudağımı ısırdım. İçgüdülerim doğruyu söylediklerini fısıldıyordu ve o doğrunun arkasında öğrenmek istediğim pek çok bilgi yatıyordu. Yine de öne doğru bir adım atıp Twill'in silahını almadan yayımı indirmedim. Sonra birden bu ormanda Gay ile birlikte bir hava aracının gökyüzünde belirmesini ve iki Kapitol kaçağını alıp götürmesini izlediğimiz o güne döndüm. Çocuk mızraklanıp öldürülmüştü. Kızıl saçlı kızsa daha sonra Kapitol'e gittiğimde öğrendiğim üzere dili kesilerek Avox adı verilen dilsiz hizmetkarlardan birine dönüştürülmüştü. Peşinizde kimse var mı? Sanmıyoruz. Fabrikadaki patlamada öldüğümüze inandıklarını düşünüyoruz dedi Twill. Zaten ölmememiz büyük şanstı. Pekala içeri girelim derken başımla beton evi işaret ettim. Elimde silahla arkalarından yürüdüm. Bonnie doğruca ateşin yanına gitti ve şöminenin önüne yayılmış barış muhafızı pelerinin üstüne çöktü. Ellerini közleşmeye yüz tutmuş bir kütüğün ucunda yanan cılız ateşe uzattı. Teni şeffaf sayılacak kadar açık renkliydi. Ateşin neredeyse teninin altını aydınlattığını görebiliyordum. Twill tir tir titreyen kızın omuzlarında duran, aslında kendisine ait olduğunu tahmin ettiğim pelerini düzeltiyordu. Teneke bir galon yarıya kesilmiş, ağız kısmı hırpani ve tehlikeli görünüyordu. İçinde suyun içinde buğulanan bir avuç çam iğnesiyle küllerin ortasında duruyordu. Çay mı yapıyordunuz diye sordum. Aslında emin değiliz. Birkaç sene önce açlık oyunlarında birinin böyle bir şey yaptığını görmüştüm galiba. En azından çam iğnesi olduklarını sanıyorum dedi Trill çatık kaşlarla. 8. mıntıkayı çok iyi hatırlıyordum. Sanayi dumanları yüzünden leş gibi kokan çirkin bir kentti. İnsanlar harap lojmanlarda yaşıyorlardı ve ortalıkta çimenden eser yoktu. Tıpkı orada yaşayanların doğada ne yapılacağını öğrenmek gibi bir şanslarının olmaması gibi. Bu ikisinin bugüne kadar gelebilmiş olmaları bile mucizeydi. Yiyecekleriniz tükendi mi diye sordum. Bonnie başıyla onayladı. Alabileceğimizi aldık ama yiyecek kıtlığı vardı. Bir süredir böyleydi. Sesinin titremesi son savunma duvarımı da yıktı. O sadece Kapitol'den kaçan, yetersiz beslenmiş yaralı bir kızdı. O zaman bugün şanslı gününüzdesiniz dedim ve av çantamı yere bıraktım. Mıntıkanın dört bir yanında insanlar açlıktan telef olurken bizde hala gereğinden fazla yiyecek vardı. Bu yüzden son günlerde çevreme bir şeyler dağıttım. Kendime göre önceliklerim vardı. Gale'in ailesi, yağlı sive işlerini kapatmak zorunda kalan diğer hop tüccarları. Annemin yardım etmek istediği başka insanlar genellikle hastaları vardı. Bu sabah çantamı özellikle tıka basa doldurdum. Çünkü annemin boşalmış kileri görünce benim açları dolaşmaya çıktığımı sanacağından emindim. Aslına bakarsanız niyetim annemi endişelendirmeden göle gitmek için zaman kazanmaktı. Yiyecekleri bu akşam dönüşümde dağıtmayı planlıyordum ama şimdi bunun mümkün olmayacağını görebiliyordum. Çantadan üstü peynirle kaplı taze iki çörek çıkardım. Pita, bunların favorim olduğunu öğreneli, bu çörekler evimizden eksik olmuyordu. Çöreklerden birini Tivil'e attım ama Bonnie'ninkini yanına gidip kucağına bıraktım. Çünkü şu an için el-göz koordinasyonu pek sağlıklı görünmüyordu ve çöreğin ateşi boylamasını hiç istemiyordum. Ah dedi Bonnie, hepsi benim mi yani? Başka bir sesi anımsarken içim burkuldu, Ruh, arenada. Ona hindi kuşu butunu verdiğim zaman. Daha önce tek başıma bütün bir but yediğim olmamıştı. Kronik açların şaşkınlığı. Evet ye bakalım dedim. Bonnie gerçek olduğuna bir türlü inanamıyormuş gibi çöreğe uzun uzun baktıktan sonra dişlerini geçirdi. Sonra kendini tutamayarak tekrar tekrar ısırdı. Çiğnersen daha iyi olur. Kafasını salladı, yavaşlamaya çalışıyordu ama içiniz o kadar boş olunca durmanın ne denli zor olduğunu çok iyi biliyordum. Sanırım çay hazır. Teneke kutuyu küllerin arasından aldım. Tivil çantasından iki teneke kupa çıkardı ve çayı boşalttım. Kupaları soğumaları için yere bıraktık. Ben ateşi yakarken birbirlerine sokuldular ve bir taraftan çöreklerini yerken bir taraftan da çabuk soğuması için üfleyerek çaylarından küçük küçük yudumlar aldılar. Hikayenizi anlatsanıza demek için parmaklarına bulaşan yağ yalayacak hale gelmelerini bekledim ve anlatmaya başladılar. 8. mıntıkadaki huzursuzluk açlık oyunlarından beri artarak devam etmekteymiş. Tabii ki belli bir seviyeye kadar hep varmış. Boş boş konuşmanın yetmediğini fark ettikleri zaman harekete geçme fikri bir dilekten gerçekliğe dönüşmüş. Paneme hizmet eden tekstil fabrikaları makine sesleri yüzünden çok gürültülü olurmuş. Bu sayede fark edilmeyen kontrolsüz kelimelerin kulaktan kulağa dolaşması hiç zor olmamış. Tibil okulda öğretmenmiş, Bonnie ise öğrencilerinden biri. Son zil çaldıktan sonra her ikisi de 4 saatlik bir vardiya boyunca faaliyet alanı barış muhafızlarının üniformalarını yapmak olan bir fabrikada çalışıyorlarmış. Soğuk son kontrol bölümünde çalışan Bonnie'nin oradan bir pantolon, şuradan bir çizme toplayarak iki tam üniforma ayarlayabilmesi aylar almış. Aslında üniformalar Tivil ve kocası içinmiş. Çünkü ayaklanma bir defa başlayınca daha geniş bir alana yayılması ve başarılı olabilmesi için 8. mıntıkanın ötesine bilgi ulaştırılmasının hayati önem taşıyacağından kimsenin şüphesi yokmuş. Pita ve benim zafer turu kapsamında 8. mıntıkada boy gösterdiğimiz gün aslında bir tür prov olmuş. İnsanlar kalabalığın içinde ekiplerine ve isyan başladığı zaman saldıracakları binalara göre pozisyon almışlar. Plan şehrin güç kaynağı binalarını, adalet binası, barış muhafızlarının karargahı ve meydandaki iletişim merkezi gibi ele geçirmek üzerine kurulmuş. Tabii mıntıkadaki başka noktaları da tren yolu, hububat ambarı, güç istasyonu ve cephanelik gibi unutmamışlar. 14. ayrımın sonu. Sayfa 154. Devamı 15. ayrımda.